Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Bulunduğumuz ay Ramazan-ı Şerif ayı, Ramazan-ı Şerif ayımız ve mübarek olsun tuttuğumuz oruçlarımız Cenab-ı Hak tarafından kabul olsun inşallah. Hayır ve hasenatlarımızın makbul olması dileğiyle Eğitim Dünyası programına başlamak istiyorum kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Tabii Eğitim Dünyası programının hep ana gündemi eğitim olmuştur. Bu eğitimle ilgili meseleleri bazen bendeniz tek başına, bazen de misafirlerimizle birlikte müzakere ettiğimizi biliyorsunuz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Bugün Eğitim Dünyası programında SETA, yani Sivil Toplum Kuruluşu SETA bildiğiniz gibi Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları'nın kısaltılmış adı. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın kısaltılmış adı SETA. SETA tarafından geçtiğimiz hafta 28 Şubat tarihinde daha doğrusu Türk Eğitim Sistemi'nde Dönüşüm diye bir konferans vardı. Bu konferansa Sayın Bakanımız da Bakan yardımcılarımız da katıldığını biliyorum ben. Birçok genel müdür de katılmıştı. Şimdi kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, tabii o konferansta Türk eğitim sisteminin 22 yıllık serüveni anlatıldı. Tabii neye isnaden o konferans, o zirve yapıldı derseniz, SETA tarafından Türk eğitim sisteminde dönüşüm diye 2022-2024 yılları arasındaki dönüşümü anlatan çok güzel bir yayın çıktı. Satın alıp incelemenizi isterim özellikle eğitimcilerin. Bu yayının editörü de Yusuf Alpaydın Bey ve Kürşat Kültür Beyefendi. Bu yayının editörleri aynı zamanda. Gerçekten ben bu kitabı okuyup incelediğimde hafızamı tazelemiş oldum. Yani 22 yılda neler değişti? Tabii eğitim çok değerlendirmesini yaptığımızda herkesin fikir söylediği, elimizde ölçüler, veriler olmadığı zaman, rakamlar olmadığında da eğitim nereye gidiyor? Eğitim iyiye gitmiyor diye yuvarladığımız bir kelime eğitim. Dolayısıyla eğitimdeki iyileşmeleri görmek yerine yaşadığımız olumsuzluklardan yola çıkarak Türk eğitim sisteminin İyiye gitmediğini, kötüye gitmediğini de hepimiz söyleyebiliyoruz. İyiye gidenler olduğu gibi tabii iyiye gitmeyen hususlar da şüphesiz var. Bunu çok iyi de değerlendirme yapmak lazım. Şimdi SETA tarafından araştırmalar derlenmiş, toparlanmış bir kitapçık, kitap halinde yani ciddi bir sayfa kitap halinde basılmış. 511 sayfadan ibaret. Çok değerli bir eser olmuş. İnşallah bu eserde Türk eğitim sistemindeki dönüşümü anlatan Yusuf Alpaydın Hoca başta olmak üzere benim de tanıdığım çok değerli araştırmacıları işte Eğitim Dünyası programına zaman zaman davet edip araştırma yaptıkları başlıklarda radyomuzda da bir müzakere ortamı oluşturmak istiyorum. Hangi başlıklar var derseniz bu kitabın birinci bölümünde 2000'lerde eğitim politikalarını etkileyen ekonomik ve sosyal değişimler 2000'lere kadar geliyor. 2000'lerde eğitim politikalarını etkileyen ekonomik ve sosyal değişimler ve 2023 yılına mektup kampanyasında Milli Eğitim Bakanlığı yazılan mektuplarda eğitimden beklentiler. Biliyorsunuz 2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşun 100. yılına yani 2023 yılına mektup yazma kampanyası düzenlenmişti. Bu mektup yazma kampanyasında PTT yazılan mektupla 23 yıla yakın bir süre muhafaza etti. Ve 2023 yılında o mektupları ilgili muhataplarına ulaştırdı. İşte kurumlara yazılan mektupları Ulaştırma Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na, Savunma Sanayisi'ne. Ne o dönemde vatandaş içinde yaşadığı durumu anlatıp 2023 yılında nasıl bir Türkiye görmek istediğini ifade eden bir takım mektuplar yazdı. Ben de hatırlıyorum. Ama ben mektup yazdım yazmadım hatırlamıyorum. Kime yazdıysam kime yazdım onu da bilmiyorum. Ama burada güzel olan şey 2023 yılına mektup kampanyasında Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılan mektuplar değerlendirilmiş, araştırma kapsamına alınmış. 23 yıl öncesinde 2000 yılındaki kişi o projeksiyonla 2023'ün neler beklediğini, neleri görmek istediğini mektuba yazmış Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Çok ilgimi çekti. Yani Türkiye'nin 2000 yıllarını özetlemek açısından bence güzel bir araştırma olmuş. Diğer bir başlık eğitimde ideolojik engellerin kaldırılması ve özgürlüklerin gelişimi. 2000 yıllardaki ideolojik engeller ve özgürlük sınırları neydi? Unuttuk tabii ki. Hepimiz unutuveriyoruz. Hele hele 35 yaşın altında olan nesil 2000 yıllarına da 8-10 yaşlarındaydı belki. Hatırlamaları mümkün değil. 2000 yılında yaşanan ideolojik engeller ve özgürlüklerdeki sınırlamalar neydi? Şimdi nereye gelmişiz? Başka bir başlık Türk eğitim sisteminde yaşanan temel niceliksel gelişmelerin analizi ve eğitimin son 20 yılı diye özetlenen bir başlık var. İkinci bölüm eğitimde programlar ve eğitim hizmetleri başlığı adı altında 2004'ten itibaren 2024 dahil öğretim programları, felsefesi ve program geliştirme süreçlerini anlatan bir başlık. Yine aynı bölüm içerisinde ölçme, değerlendirme ve kademeler arası geçiş. Yine aynı başlık içerisinde mesleki eğitimde yaşanan gelişmeler, İmam Hatip okulları ve din öğretimi, Türkiye'de hayat boyu öğrenme, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, özel eğitim hizmetleri uygulamaları, kapsayıcı politikalar ve okul çağındaki geçici koruma altındaki öğrencilerin eğitimi diye böyle başlık başlık incelenmiş, irdelenmiş. Üçüncü bölümde de teşkilat ve kaynakların yönetimiyle ilgili merkez, taşra ve yurt dışı örgütlerinde organizasyon, insan kaynakları politikaları ki insan kaynakları politikalarını İGEDER'in değerli başkanı yani benden sonraki başkanı, 7. başkanı Mehmet Esat Demirci Bey tarafından yazılmış. Sonraki başlık finansman ve kaynak yönetimi, kalite uygulamaları, planlama ve stratejik yönetim, katılım, şeffaflık ve hesap verebilirlik uygulamaları, teknoloji üreten bir nesil yetiştirmeye doğru, Türkiye'de eğitimde dijital ve kültürel değişim ve Türk eğitim sisteminde yenilikçi uygulamalar ve projeler ve bunların 20 yıllık bir değerlendirmesini içeren, yani 511 sayfayı geçen bir kitap. Şimdi tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı Devleti'nden devraldığı önemli miraslardan biridir eğitim meselesi. Yani siyasal ve toplumsal sorunların çözümünde eğitimin de kritik bir rol oynadığını hepimiz de biliyoruz. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yaşadığı güç kaybını ve gerilemeleri durdurma amacıyla uyguladığı modernleşme politikaları arasında eğitim reformları da öne çıkmıştır. Cumhuriyet döneminde de bu miras devam ettirilmiş ve yeni kurulan devletle uyumlu bir toplumun inşasında eğitim reformlarına büyük önem verilmiştir diye giriş yazısında da kitabın giriş yazısında editörler bu kitaptaki araştırma amaçlarını ve nasıl yaptıklarını ifade etmişler ve eğitim bilimleri, öğretmen yetiştirme alanında çalışan 28 akademisyen ve uzman yazarın katkısıyla bu kitabın oluşturulduğu ifade ediliyor giriş yazısında da. Tabii Cumhuriyet'in kurulmasından itibaren Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlayan ve 1950'ye kadar olan bir süreç var. Bir de 1950-1960 yılları arasında çok partili siyasal yaşama geçişle birlikte eğitim alanında meydana gelen köklü değişikliklere bir özeti yapılmış giriş bölümünde. Şöyle bakıyorum. Özellikle Demokrat Parti döneminde ABD ile ilişkiler güçlendirilince ve ABD'nin desteklediği yeni okullar, kolejler ve liseler açılmaya başlandığı ifade ediliyor. Ve Demokrat Parti döneminde ilk öğretime öncelik verilmiş ve 7-12 yaş grubundaki çocukların %55'ini ilkokulda devam edebilmesi sağlandığı ifade ediliyor. Daha sonra 1960-1980 yılları arası ayrı bir değerlendirilmiş 60-80 20 yıllık bir periyot. Giriş yazısında o 20 yıllık 60-80 yılları arasındaki süreçte Türkiye sosyal ve ekonomik istikrarsızlıkla boğuştuğu, eğitim sistemi bir kaotik dönemin getirdiği belirsizliklerle şekillendirilmeye çalışıldığı ve kalkınma planları hazırlanmış ve eğitime yönelik çeşitli ilke ve hedefler belirlenmiş olmasına rağmen kaotik ortam planlamaların etkin bir şekilde uygulanmasını engellemiştir ve 1990'lara bile okuma yazma oranları istenen düzeye ulaşamamış bir toplum olarak geldiği ifade ediliyor. Yani 1960-1980 yılları arasında siyasi darbelere bağlı olarak yaşanan sosyal ve ekonomik istikrarsızlık eğitimden de nasibini aldığı ifade ediliyor ve öyle bir durum ki okuma yazma oranı gelişememiş bir toplum 1990'lara kadar geliyor. Yani o istikrarsızlık, o darbe yıldırı. Ve eğitimi yatırımları gecikiyor. Okul ve ders eksikleri derinleşiyor, artıyor. Kırsal bölgeler ve büyük şehirlerde ikili ve üçlü eğitim sistemleri uygulanıyor. Ve yine 1980'den sonraki darbe döneminden sonra bir sıçrama olsa da işte 84'ten sonra 90 yıllara kadar ama 91 genel seçimlerinden 2002'ye kadar da süren koalisyon hükümetleri döneminde de yine benzer siyasi istikrarsızlık ve koalisyondaki etkin karar alamama mekanizması, alamama durumları eğitimi ve zorlaştırmış, sosyal ve ekonomik problemlere yol açmış, bunun da eğitime yansıması olduğu ifade ediliyor. Ama şu var, 1960-1980 yılları arasında 1973'te çıkarılan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile benimsenen 8 yıllık zorunlu eğitim 1991 yılından sonra tekrar gündeme geliyor. Ve o vesileyle de işte 98 yılından itibaren de birden 8 yıla çıkarılıveriyor. Orada yine postmodern darbeyle birlikte ilkokulla ortaokul birleştirilip kesintisi 8 yıl yapılarak meslek liselerin önü kesiliyor ve imam hatip ortaokulları kapanıyor. Kur'an kurslara geçişler engelleniyor ta ki AK Parti iktidara gelinceye kadar. Tabii AK Parti iktidara 2002 yılında geldiğinde kolay olmadı. Yani hemen iktidar olamadılar. Yani hükümete geldiler ama iktidar olmaları öyle kolay olmadı. 2002'den bu yana da işte aradan 22 sene geçmiş. Ne badireler atlatıldı hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda hem de sosyal dinamiklerin hükümete, iktidara oluşturduğu baskılar bakımından kolay bir süreç geçmedi. Yani bu son 22 yılda yaşanan süreçler hiç de kolay süreçler değil. Evet, bu kitabın giriş bölümündeki alıntılarla birlikte son paragrafta şu yazıyor. Türkiye'nin eğitim sistemi sürekli bir dönüşüm ve gelişim süreci içerisindedir. Elbette doğru, çünkü nüfusun ihtiyaçlarına göre, gençlerin, çocukların ihtiyaçlarına ve çağın ihtiyaçlarına göre de tabii bu dönüşüm ve gelişim sürekli yaşanması gerekiyor. Bu 22 yıllık süreç içerisinde farklı olarak kendi içerisinde bir bütünlüğü ve devamlılığı barındıran bir 20 yıllık süreç. Eğitim politikalardaki dönüşüm ve yeniliklerde dikkat çekici bir dönemdir. Tabii bu 20 yıllık süreçte çok bakan değişti, çok bürokrat değişti ama aynı iktidar döneminde, aynı siyasi erk döneminde bulunması münasebetiyle yazarımız, yani editörümüz bunu bir bütüncüllük olarak bakıyor. Ve AK Parti dönemindeki eğitim reformlarını ve bu reformların eğitim sistemi üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde incelemek için de bu kitabın oluşturulduğu ve analiz edildiği ifade ediliyor. Evet, şimdi kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, 2000'lere dönmek lazım. Yani 2000'lerde eğitim politikalarını etkileyen ekonomik ve sosyal değişimler nelerdi? Yani nasıl bir süreç vardı? Tabii ki eğitim politikaları ülkenin sosyal ve ekonomik yapısından doğrudan etkilenir. Bunu bir kere kabul etmek lazım. Türkiye'nin son 20 yılda önemli sosyal, ekonomik ve siyasi dönüşümler yaşadığından bu süreçte eğitim politikalarından yeniden eğitim politikalarının yeniden şekillenmesine neden olmuştur. Bu da bir şöyle ayrıntı olarak bir kenara koyalım. Ama ekonomik büyüme, bununla birlikte oluşan krizler, küreselleşme, gelir dağılımı gibi ekonomik faktörler, demografik değişiklikler, değişen aile yapısı, kentleşme, göç gibi sosyal unsurlar da eğitim politikalarının kapsamını ve uygulama biçimini doğrudan etkileyen diğer hususlardır. Bundan dolayıdır ki kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, eğitim toplumsal yapının en önemli kurumlarından hem de şekillenmesine en önemli politika araçlarından biridir. Eğitimdeki herhangi bir yenilik toplumsal yapıyı etkilerken toplumsal yapıda gerçekleşen bir değişim de eğitimi etkileyecektir. Bu da kaçınılmaz. Eğitim, sosyal ve kültürel değişimlerin oluşmasında önemli bir rol oynar. Toplumun değer yargıları, yaşam tarzları, sosyal yapısındaki değişiklikler eğitim sisteminin içerik ve yöntemlerinin de yenilenmesini gerektirir elbette. Örneğin kentleşme, teknolojik gelişmeler ve küreselleşme gibi faktörlerin bireysel ihtiyaç ve beklentileri değiştirdiği için eğitim programlarında ve buna bağlı olarak becerilerde değişikliğe gidilmesi zaruri hale gelmektedir. Çünkü eğitim ile ekonomi arasında karşılıklı ve güçlü bir etkileşim bulunmaktadır. Bu etkileşim her zaman olmuştur ve bu süreç içerisinde ekonominin ihtiyaç duyduğu insan kaynakları eğitimin katkısıyla tabii ki yetiştirilecektir. Bu çerçevede Türkiye'deki ekonomik refah, gelişmişlik arttıkça insan kaynakları niteliği şekillenecek ve dolayısıyla eğitimdeki beklentiler tabii ki artacaktır. Şimdi eğitim düzeyleriyle kişi başına düşen gelir ve gayri safi yurt içi hasıla büyümesi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu hepimiz biliyoruz. Örneğin Japonya ve Yunanistan gibi ülkeler eğitim yatırımlarını artırdıktan sonra ekonomik alanda da hızlı büyüme yaşamıştır. Doğal kaynaklar, teknoloji ve sermaye gibi ulusal kaynaklar eğitimde daha etkin kullanılabilmektedir. Sanayileri işletmek ve ekonomik ilerleme sağlamak için de eğitimli iş gücüne duyulan ihtiyaç artmaktadır. Örneğin, petrol kaynaklarına sahip ancak eğitim düzeyi düşük olan ülkeler bu kaynaklardan tam olarak yararlanmakta zorlanmaktadır. Çünkü insan kaynaklarının niteliği ve kalitesi yeraltı kaynaklarımızın sahip çıkma ve değerlendirme durumunu oranını artırır. Üniversiteler, profesyoneller, liderler yetiştirirken yenilikleri ve gelişmeyi teşvik eden araştırmalara da imza atarlar. Tabii ki üniversiteler bu anlamda eğitimin en önemli geliştirme unsurlarından bir tanesi. Gelişmiş ülkeler de eğitim yoluyla nitelikli insan sermayesinin geliştirilmesine öncelik vermektedir. Mesela hızlı büyüyen Asya ekonomileri eğitime büyük yatırımlar yapmıştır ki Asya ekonomileri içerisinde Japonya, Güney Kore, Singapur, Malezya, Çin bu anlamda eğitim sistemleri bu hızlı gelişmeye destek verecek şekliyle değişmiş ve gelişime uğramıştır. Çünkü eğitim sistemlerinin değişen beceri ihtiyaçlarını ayak uydurabilmesi için sürekli ve etkili reformlara ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye'de ve dünyada da aslında böyle yapılan araştırmalar eğitim seviyesinin artmasıyla ekonomik büyümenin de olumlu etkilendiğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda Türkiye'nin 2000'lerdeki yoğun eğitim yatırımlarının ardındaki temel gerekçelerden biri eğitimin kalkınmaya olan yüksek katkısıdır. Eğitim, istihdam ve teknoloji arasında gelişen karmaşık ilişkiler endüstride de iyi eğitilmiş insan gücüne talepleri artırmaktadır. İş piyasasındaki rekabet, eğitim sisteminin daha fazla beceri sağlayacak şekilde genişlemesine neden olmuştur. Küreselleşen dünyada bilgi toplumunun özelliklerine sahip olma ve rekabet edebilme gücünü geliştirme ihtiyaçları doğrultusunda ekonomik ve sosyal politikalarla eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması önemli görülmektedir. Sonuç olarak eğitim sistemi, iş gücü piyasası ve teknolojik gelişmeler arasındaki ilişkiler ülkelerin geleceği için eğitim yatırımlarının önemini her geçen gün artırmaktadır. Şimdi 2024 yılına gelmeden önce kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, 2000'lerde Türkiye'nin temel ekonomik göstergeleri neydi acaba? Yani Türkiye'nin 2024 itibariyle son 22 yıldaki ekonomik büyüme oranlarını daha iyi ortaya koyabilmek için Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı yani OECD üyelerinin ortalama büyüme oranları yani 2002-2023 aralığı baz alınarak kıyaslama yapılmalıdır. Ki Türkiye nereden nereye gelmiş bunu çok iyi görmek açısından oldukça önemli. Karşılaştırmaya göre Türkiye'nin büyüme oranları genellikle bu 22 yıllık süreç içerisinde OECD ortalamasının üzerinde gerçekleşmiş ama dalgalı bir grafik seyirde olmuştur. Mesela 2008 küresel finansal krizi, 2008-2009 yıllarını yaşadığımız küresel finans krizi ve 2020 yıllarını yaşadığımız COVID-19 salgınında her iki büyüme oranında da yani hem OECD ülkelerinin büyüme oranlarında hem de Türkiye'nin büyüme oranlarında ciddi bir düşüşler gerçekleşmiştir. Ama Türkiye 2023 itibariyle de %4,5'lük büyüme oranı ile %1,7 büyüme oranı gerçekleştiren OECD ülkesinin neredeyse 3 katı üzerinde bir büyüme gerçekleştirebilmiştir. 2020 yılında ve aynı zamanda 2008-2009 yıllarında dünyadaki yaşanan bu dışsal krizler Türkiye'de de büyüme hızını düşürmüştür. OECD ülkelerinde de düşürmüştür. Ama Türkiye hemen bu krizin ardından ciddi bir şekilde yükselişe geçmiştir. Yani bu anlamda gayri safi yurt içi büyüme oranlarında ciddi bir yükselme söz konusu olmuştur. Ve nitekim 2023 yılında 4.50 oranında bir büyüme gerçekleştirmiş. Ve OECD ülkeleri, AB ve Türkiye'deki kişi başına gayri safi yurt içi hasılanın da dolar bazında da Türkiye'de de 2002 yılında 10 bin doların altındayken dünya ülkelerinde Türkiye'de de yine 10 bin doların altındayken şu an 2023 yılında gayri safi yurt içi hasıladaki payı 40 bin doların üzerine çıkmıştır. Yani 2008 yıllarında 11, 12, 13 bin dolar bazındaydı. Covid döneminde tekrar Türkiye'de 30 bin doların altına düştü. Ama Covid'den sonraki yıllarda aslında gayri safi yurt içi hasılada bir yükseliş söz konusu. Tabii AB ülkelerinde ve OECD ülkelerinde tabii ki 60 bin doların üzerinde gayri safi yurt içi hasılada ki kişi başına düşen pay. Ama Türkiye'de 40 bin dolar üzerine çıkıyor olması da oldukça güzel bir durum. Yani buna göre 90'lardan günümüze kadar süren ekonomik yolculuğu dünya ülkeleri, OECD ve AB ülkeleri bağlamında net bir şekilde söylemek mümkün. 2020 sonrası yaşanan hızlı büyüme ile Türkiye dünya ortalamasının üstüne çıkarak gelişmekte olan ülkeler kategorisinden yüksek gelirli ülkelere daha yakın bir seviyeye gelmiştir elhamdülillah. Bu çok kıymetli bir şey kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Yani Türkiye evet bir taraftan krizleri atlatıyor ve şu anda vatandaş olarak yaşadıklarımız sıkıntılar var. Ama bir o kadar da Türkiye bunca sıkıntıya rağmen hızlı büyüme trendine girmiş ve gelişmekte olan ülkeler kategorisinden yüksek gelirli ülkelere daha yakın bir seviyeye geliyor olması da bence çok kıymetli diye düşünüyorum. Bu ilerleme Türkiye'nin ekonomik performansının hem dünya ülkelerini geride bıraktığını hem de OECD ve AB ülkeleriyle olan farkı kapatmakta başarılı olduğunu göstermektedir. Bu durum Türkiye için pozitif bir ekonomik gelişim sürecine ve küresel arenada güçlenen konumuna işaret etmektedir. Nitekim 2023 yılına gelindiğinde kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz Allah'a hamdolsun Türkiye'nin kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılası 44 bin dolara ulaşarak dünya ortalaması olan 23 bin doları önemli ölçüde yukarı geçmiştir. Yani 44 bin dolar ile dünya ortalaması 23 bin dolar arasında ciddi bir fark var. Yani makas açılmış. Bu kıymetli bir sıçrama. Bu sıçrama Türkiye'nin küresel ortalamaya göre yüksek gelirli bir ülke statüsüne daha fazla yaklaştığını göstermektedir. Nitekim OECD ülkelerinin ortalaması 58-59 bin dolar. Türkiye'ninki 44 bin dolar gayri safi yurt içi hasılası. AB ülkeleri 60 bin doları geçiyorken Türkiye ekonomik olarak bu aradaki makası kapatma gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz. Tabii ülkelerin Ar-Ge harcamaları da artıyor. Türkiye'nin de artıyor. Yani Türkiye'nin Ar-Ge harcamaları OECD ülkelerine göre kıyasladığımızda evet OECD ülkelerinin ortalamasının altında olmakla birlikte her geçen gün yani 2002 yılından itibaren gayri safi yurt içindeki Ar-Ge harcamaların payı da artıyor. Bu da ülkelerin Ar-Ge harcamalarının gayri safi yurt içindeki payları da ekonominin kalitesi, kapasitesi ve sahip olduğu insan kaynağı yakından ilişkilidir. Türkiye bu çerçevede 2002'den itibaren kademeli olarak Ar-Ge harcamalarını artırmış. 2021 yılında yani Covid'den hemen sonraki bir yılda %1'in üzerine çıkmış. Ve şu anda %1.4'lük bir Ar-Ge harcamasına sahiptir. Yani bu çok kıymetli bir şey. OECD ülkeleri %3 civarında, Türkiye'de %1.5 diye kabul edebiliriz. Bu arada tabii işsizlik oranları da Türkiye'de düşüyor. İstihdam oranları artınca işsizlik oranlarında da ciddi bir düşme söz konusu. Bunu sürekli televizyon kanallarında görüyoruz. Peki bunca ekonomik değişimlerin, eğitim politikalarının yansımaları ne? Yani bunları niye söylüyoruz? Eğitim politikalarının yansımalarını onu söyleyebilmek için bu verileri sizinle paylaşıyoruz. Türkiye'nin nüfusunda gençlerin yani 15-24 yaş oranı 2011'de %17'den 2023'te 15.1'e düşmüştür. Yüksek öğretime katılım oranı ise 2011'de %33.1'den 2023'te %46'ya yükselmiştir. Yani yüksek öğretime katılım oranında bir artış meydana gelmiştir. Artan eğitim seviyelerine rağmen ülkemizde genç işsizliği önemli bir sorun olmaya tabii ki devam ediyor. Şu anda genç işsizlik oldukça yüksek olan bir ülkeyiz. Türkiye'nin genç nüfusu yoğun olduğu için ekonomi kısa vadede bu nüfusun tamamına istihdam sağlamada güçlük çekmektedir. Çünkü genç nüfusumuz oldukça yüksek, bunu biliyoruz. Tabii ki bugünlerde azalan doğum oranları da tartışılıyor. Bu ileriki günlerde orta yaş grubunun artmasına ve genç nüfusun da azalmasına neden olacak. Bunların hepsini şimdi söylüyoruz ama daha sonra bunlarda değişiklikler de söz konusu. Bir masaya yatırılması gereken maddeler de var tabii ki. Türkiye'de kişi başı gelir son yıllarda 10 bin dolardan 13 bin dolara yükselmiş olsa da Ar-Ge, inovasyon yüksek katma değerli üretimi artırma ihtiyaçları göz önünde alındığında ülkemizin genç nüfusunu kısa ve orta vadelerde eğitime daha fazla yönlendirmesi izlenebilecek alternatif ve rasyonel bir politika olarak öne çıkmaktadır. Ülkemizde genç nüfustaki oransal azalma devam etmektedir. Bu durumun başkaca dezavantajları da tabii ki karşımıza çıkacaktır. Nitekim Türkiye ve OECD ülkelerinin karşılaştırmalı eğitime yönelik harcama oranlarına baktığımız zaman Türkiye'de harcama oranı %3.49, Avrupa ülkelerinde veya özellikle OECD ülkelerinde bu oran %5.10. Eğitime yönelik harcama oranlarının Türkiye'de en yüksek olduğu sene 2014 yılında olmuş. %5'e yaklaşan bir harcama oranı söz konusu. Ama 2002 yılında yani Türkiye AK Parti hükümetine geçtiğinde %3 civarlarında olan eğitime yapılan harcama oranları 2013-2014 yılında zirve yapmış. 2020 yılında aşağı doğru düşme eğilimi göstermiş ama şu anda yeniden yükseliş göstermektedir. Ve Türkiye 2008'de küresel ekonomik krizi ve daha sonra yaşanan Covid salgını gibi küresel krizlere rağmen eğitime katılım, genç istihdam oranlarını korumada başarılı olduğunu aslında söyleyebiliriz. Tabii Türkiye'de eğitim politikalarını diğer sosyal dönüşümler de etkiliyor. Yani son 22 yıldaki demografik değişiklikler, bununla birlikte iç ve dış göç, kentleşme ve çeşitlilik gibi başlıca toplumsal yapılar da Türk eğitim sistemini etkiler hale gelmiştir. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonraki Türkiye'deki doğurganlık oranı özellikle 1950'lerde %2.1 her bir çocukta 6-7 çocuk varken ve yenileme seviyesinin üstündeyken günümüzde bu yenileme seviyesinin altına düşmüştür. 1927'de 13.6 milyon nüfusu varken 2022'de 85.372.377'ye ulaşan bir nüfusu vardır. Bu süreç içerisinde bebek ölümü oranları tabii ki azalmıştır. Sağlık sektöründe iyileşme olmuştur ciddi anlamda. Ve kadın başına 1.62 çocuk doğurganlık oranı yenilenme seviyesinin altında kalmıştır. Yani 1950'lerde yenilenme seviyesi 2.1 iken şu anda 1.62. 1960'da %3.5'tan 2023'te bu oran %10.2'ye yükselmiş. Ney bu? 65 yaş üstü nüfus da artıyor. Yani 65 yaş üstü nüfus oranı tabii yine sağlık sektöründeki iyileşmeler, sağlıklı beslenme, gıdadaki değişim süreci. 1960'da yaşlı nüfusumuz toplam nüfusu %3.5'unu oluştururken 2023'te bu oran %10.2'ye yükselmiş. Yani yaşlanan bir nüfus hale gelmekteyiz. Tabii 2011 yılında çıkan Suriye krizi ardından 2011'den sonra Suriye'de çıkan iş savaşa istinaden oluşan mülteci akını ve dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke olarak Türkiye'de aynı zamanda 3,5-4 milyona yakın bir göçmen nüfusu barındıran bir ülke olarak oradaki genç nüfusa da ve çocuğa da sahip çıkmış ve eğitim sistemine entegre etmeye çalışmıştır Türkiye. Tabii genç nüfusun azalması tehlikesini yaşıyoruz şu anda. Yaşlı nüfus artıyor kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz ve nüfusun yenilenme oranının altına düşmüş durumdayız. Nüfus yenileme durumu ciddi anlamda tehlike çanları çalıyor. Genç nüfusun azalması ve yaşlı nüfusun artması ülkenin sosyal ve ekonomik politikalarında yeni düzenlemeler yapmasını gerektirebilir. Yani mesela emeklilik yaşıyla ilgili, çalışma süresiyle ilgili bir takım düzenlemelere ihtiyaç verebilir. Çünkü sağlık ve emeklilik ve sosyal hizmetler alanlarında ki bu artan talebe karşılık verebilmek için çok ciddi bir stratejik planlamaya ihtiyaç var. Yani yoğun bir şekilde genç yaşta, erken yaşta emekli olmanın emekli olan kişi açısından güzelliği olmakla birlikte ülkeye getirdiği sağlık ve sosyal hizmetler alanında getirdiği yüke baktığınız zaman da uzun vadede bunun olumsuz etkileyeceği aşikar. Türkiye tabii kentleşme oranı yüksek olan bir ülke haline gelmiştir. 1935'lerde %23,5 olan kentleşme oranı bugün %93'ün üzerine çıkmıştır ve insanlar köyünü, kasabasını terk ederek daha eğitimin, sağlığın olduğu, ekonomik ve kültürel gelişmişliğin üst seviyede olduğu kentlere doğru akış yapmıştır. Çünkü şehirlerde daha fazla iş imkanı var. Ekonomik faaliyetler çoğunlukla şehir merkezlerinde yoğunlaştı. Sanayi ve hizmet sektörlerin şehirlerde gelişmesi gibi faktörlerle şehirleşme süreci ekonomik gelişmelerden ve ciddi anlamda etkilenmiştir. Nitekim Türkiye'de İstanbul, içinde yaşadığımız İstanbul 15.655.924 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık ili olmayı sürdürüyor hala. Ve ülke nüfusunun %18,34'ünün nereye baksan %20'sini barındırıyor. İstanbul'dan sonra sırayla 5.803.482 kişiyle Ankara, 4.479.525 kişiyle İzmir, 3.214.571 kişiyle Bursa ve 2.696.249 kişiyle Antalya'yı takip ediyor ve en az nüfusa sahip olan ilimiz de Bayburt olmuştur. Ve Türkiye bir önceki yıla göre ortanca yaşı 34 olmuştur. Yani Türkiye'nin ortanca yaşı 34. Kadınlarda 34,7, erkeklerde 33,2, ortalaması 34 olmuştur. Ortanca yaşın en yüksek olduğu il 42,8 ile Sinop, en düşük olduğu il de Şanlıurfa 21,2 ortanca yaş. Yine nüfus yoğunluğu kilometre kareye düşen insan sayısı bakımından, kişi sayısı bakımından 111 kişi olarak gerçekleşmiş. İstanbul kilometre kareye düşen insan sayısı 3013 kişiyle en yoğun il olmakta. Zaten o yoğunluğu İstanbul'da hissediyoruz. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, artık araçları park edecek yer yok, sokaklarda yürüyecek, yürümekte zorlanıyorsunuz. Kaldırımlar hakeza öyle. Yani kilometre kareye düşen insan sayısı 3013 kişi. Yüksek katlı binalar, yoğun alışveriş merkezleri İstanbul'u yaşanılmaz hale gelmesine neden oluyor. Tabii ticareti ve sanayinin de yoğunlaştığı bir kent İstanbul, Marmara bölgesi içerisinde önemli bir payı alıyor. En yoğunluğu en az olan ilimizde sadece Tunceli 12 kişiyle en düşük nüfus yoğunluğuna sahip olan il olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii bu artan şehirleşme oranı, bundan dolayı da Milli Eğitim Bakanlığı şehirlerde eğitim erişimi artırmak için de çalışma yapmak zorunda. Şehirleşme oranı artınca ister istemez Milli Eğitim Bakanlığı şehirlerde eğitime erişimi artırmak için altyapı ve kaynak politikalarına odaklanıyor. Eğitimde fiziki, mali, teknik ve insani kaynaklar artıyor. Ama köyler boşalıyor. Köylerde atıl duruma düşen okullar için de yeniden bir yaşam köyleri, yaşam merkezleri oluşturma çabası Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer zamanında başladı, bu öyle hatırlıyorum. Atıl duruma düşen okullar için de 2022'de köy yaşam merkezleri projesi hayata geçiriliyor ve Tarım Orman Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'na birlikte işbirliği halinde ve proje kısa zaman içerisinde büyüyor ve şu anda Mayıs 2023 itibariyle de köy yaşam merkezlerinin sayısı 3500'ü geçiyor. Tabii bu köy yaşam merkezleri köyü boşaltmakta olan ve gelecek açısından tehlike gördüğümüz kırsal alanlara yeniden insandan dönmesini sağlamak, köylere yeni bir eğitim dinamizmi katabilmek açısından oluşturulan bir strateji. Köy kültürünü koruyarak günümüz imkanlarıyla köylerdeki bireyleri geleceğe hazırlama, köylerin rekabet gücünü artırma, çocuk, genç ve yetişkinlerin aynı mekanda eğitim görmesini sağlama, yıl sonuna kadar tüm köylerde bu merkezlerin hayata geçirilmesi gibi faaliyetler sıralanarak köy yaşam merkezleri oluşturulmaya çalışılmıştır. Tabii kent yaşamı artınca bir takım değerler de değişiyor. Yani bu sene aile yılı, 2025 yılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından aile yılı olarak ilan edildi bildiğiniz gibi. Kent yaşamı da %93'lere çıkınca sanayileşme ve modernleşmenin etkisiyle toplumsal norm ve değerlerin değişmesi bireylerin kendi kurallarını oluşturmasına yol açmış ve bu durum toplumsal ahlak düzeninde de zayıflamalara sebep olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Bireyler, kişiler aile olgusuna uzaklaşıp kendi kimliklerini öne çıkarmaya başlamıştır. Bu süreç bireyin kendine ve topluma yabancılaşmasını da beraberinde getirmiştir. Nitekim Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2017 raporuna göre tek kişilik hane sayısı artış göstermiştir. Değişen kültürel yapı ile aile ilişkileri zayıflamış, boşanma davaları da artmıştır. Boşanmaların başlıca nedenleri arasında ekonomik sorunlar, iletişim eksiklikleri ve aile içi sorunlar öne çıkmaktadır. Çekirdek ailelerin yaygınlaştığı bu süreçte aileye yönelik olumsuz küresel kampanyalar ve cinsiyetsizleştirme gibi projeler de Türk aile yapısını tehdit etmektedir. Tabii bu süreçte geldiğimiz zaman 2000'lerdeki kimlik araştırmalarına bakıldığında da gençlerin kendilerini geleneksel kimlikleriyle tanımlamaktan kaçındığı, 2000'lerden sonraki gençlerle ilgili yapılan araştırmalardaki durumu söylüyorum. Özellikle SEKAM'ın yaptığı Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi'nin yani SEKAM'ın yaptığı 2016 yılı Türkiye'de gençlik araştırmasında gençlerin %39'u kendini Müslüman olarak tanımlasa da gençlerin bu kimlikle çelişen tercihlere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu SEKAM'ın yaptığı araştırmaya göre. Biz de 2000'li yıllardan sonra gençlerinle ilgili yapılan bu tip araştırmalardan yola çıkarak gençlerimizin doğru yolu bulabilmeleri, daha kültürel kodlar üzerinde düşünmelerini sağlayacak bir yapı oluşturulabilmesi için de gayrete ihtiyaç olduğunu görerek çalışmalar planlamaktayız, yürütmekteyiz. Nitekim gençlerin %78'inin kendini hem modern hem de geleneksel olarak tanımlaması bahse konu melez yapıyı da göstermektedir. TÜİK araştırmalarında toplumun büyük bölümünün kendisini dindar olarak tanımladığı, çocuklarını dindar olarak yetiştirmek istediği görülürken yeterli bir din eğitimi alınamadığı için toplumun dini değerlerle ilişkisi de yüzeysel kaldığı yine bu araştırmanın neticesinde ortaya çıkmaktadır. Tabii genç nüfusu korumaya ihtiyaç var. Bunun için de AK Parti hükümeti döneminde bu değişime istinaden genç nüfusu koruma politikaları kapsamında doğurganlığı teşvik eden yasalar çıkarılmış. Her çocuk için doğum yardımı yapılmaya başlanmıştır. Yine aile yapısının korunması için çeşitli sosyal politikalar geliştirilmiş ve içinde bulunduğumuz yıl 2025 yılı da aile yılı olarak ilan edilmiştir. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, tabii ki sonuç olarak şunu ifade etmek gerekir ki yine bu eğitim sisteminde dönüşüm SETA tarafından çıkarılan kitabı da birinci bölümü 2000'lerdeki eğitim politikalarını etkileyen ekonomik ve sosyal değişimler bölümünden yine özetlemeye çalışıyorum bendeniz. Ve buradan yola çıkarak sonuç olarak eğitim politikaları ekonomik ve sosyal değişimlerden doğrudan etkilenen bir unsurdur. Türkiye son 22 yılda büyük dönüşümler yaşamış ve bu değişimler eğitim politikalarını yeniden şekillendirmiştir. Ekonomik büyüme, krizler, küreselleşme ve gelir dağılımı gibi ekonomik faktörler, demografik değişiklikler, kentleşme ve göç gibi sosyal unsurlar eğitim politikalarını doğrudan etkilemiştir. Dolayısıyla 2000'lerde eğitim politikalarındaki sonuçlar yalnızca aktörlerin kişisel ya da politik tercihler üzerinden değil, biraz da bu olgular üzerinden anlaşılmalıdır. 1980'lerden itibaren küreselleşme sürecine dahil olan Türkiye, ihracata dayalı büyüme stratejisiyle dünya ekonomisiyle daha bütünleşmiş hale gelmiş, sermaye akışını artırmış, teknoloji transferi alanında ilerlemeler kaydetmiştir. Ancak bu süreçte gelir dağılım eşitsizliği, finansal krizler ve sermaye birikimi sorunları gibi zorluklarla da karşılaşmıştır. Ve 2001 ve 2008 yıllarındaki küresel ekonomik krizlerden etkilenmiş, fakat krizlere karşı alınan tedbirlerle ekonomik istikrarı sağlamaya çalışmıştır. Ekonomik büyüme oldukça Türkiye'nin eğitim sistemine yaptığı yatırımlar da artmış. Özellikle mesleki eğitim ve yüksek öğretim alanlarında yapılan reformlarla okullaşma oranı da yükselmiş. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmaya çalışılmıştır. Eğitim bütçesinin genişlemesi, öğretmen sayısında artışa ve altyapı iyileştirmelerine yol açmış. Öğrencilerin eğitim materyallerine erişimi artırılırken sosyal dengelerle dezavantajlı kesimlere ulaşılmıştır. Türkiye eğitim ekonomi arasında sürdürülebilir bir denge sağlamayı hedeflemiş ve eğitim harcamalarının ekonomik büyümeye olumlu katkıları olduğu da tespit edilmiştir. Ar-Ge harcamaları artmış, yenilikçi yatırımlar ve ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynamıştır. Türkiye'nin inovasyon sıralamalarında yükselmesi, eğitim-ekonomik kalkınma ilişkisinin anlamlı olduğunu da göstermektedir. Kentleşme artarken, köyleri de yaşam alanı haline dönüştürmek için oluşturulan köy yaşam merkezleri gibi projelerin hayata geçirilmesi de olumlu olmuştur. Hem iç hem de dış göçler, özellikle Suriyeli sığınmacıların artan öğrenci çeşitliliği, kapsayıcı eğitim politikalarının geliştirilmesi ve ihtiyacını doğurmuştur. Küreselleşme, kentleşme gibi olgularla zayıflayan ailevi, kültürel, dini ve ahlaki değerlerin korunması yönelik farklı toplum kesimlerinin hassasiyeti ise, İmam Hatip okullarının sayısının artırılması, seçmeli din dersleri uygulamasının getirilmesi ve değerler eğitiminin müfredatta daha nitelikli şekilde yer alması gibi politikaların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, SETA tarafından çıkarılan büyük bir emek, akıl ve alın teri olan Türk Eğitim Sisteminde Dönüşüm kitabından, ki herkesin alıp bence incelemesi lazım, Türkiye'nin 22 yıldaki yolculuğunu görmek açısından birinci bölümü ve birinci başlığı özetlemeye çalıştım. Asıl benim ilgimi çeken bir diğer husus da 2023 yılına mektup kampanyasında Milli Eğitim Bakanlığı yazılan mektuplarda eğitimden beklentilerle ilgili kısım. Bu çok ilginç bir çalışma olmuş. Bu çalışmaya 28 tane katılımcı mektup yazmış, o dönemde Milli Eğitim Bakanlığı hitaben mektup yazmış. Ve 28 kişi Milli Eğitim Bakanlığı mektubu yazmış, ama yazarken de bu mektubun yazılmaya başladığı 23 Nisan 29 Ekim 2002 arasında yazılan bu mektuplarda o dönem anlatılmış, özetlenmeye çalışılmış ki AK Parti iktidara gelmeden önceki dönem. Ve bu 28 mektup şu anda ilgili makama, Milli Eğitim Bakanlığı'na ulaştırılmış. Ve bu mektupları kimler yazmış? Katılımcı paydaşları kimler? 10 tane öğrenci mektup yazmış. Öğretmen yazmış, 9 öğretmen. 7 veli yazmış. 1 müfettiş, 1 okul müdürü, toplam 28 kişi mektup yazmış Milli Eğitim Bakanlığı'na. Buradaki veriler toplanmış, analiz edilmiş ve bunlar tasnif edilmiş. Özellikle nitelikli insan yetiştirme, eğitimde fırsat eşitliği, öğretmenlik mesleğinin itibarı, eğitim politikaları olarak bunlar tasnif edilmiş. Ve sonuç olarak 2023'e Cumhuriyetimizin 100. yılında mektup kampanyası geçmişten geleceğe köprü kurarak gelecek nesillere anlamlı bir hatıra bırakmıştır. İşte bu hatıradan yola çıkarak ortaya ne gibi durumlar çıkmış, ne yazmış insanlar 20 yıl sonrası için, neleri kaleme almışlar, neleri beklemişler, bu beklentiler gerçekleşmiş mi? Bu anlamda çok özgün bir çalışma olmuş. O anlamda bu çalışmayı yapan eğitimci beyefendi Lütfü Çakır beyefendiyi de tebrik ve takdir ediyorum. Ama kitabın geneli özetine baktığımızda, yani bu kitap özellikle 2002'den itibaren AK Parti hükümetler döneminde eğitim politikalarındaki köklü değişikliği, pozitif yönlerini çok ciddi bir şekilde aktarıyor, özetliyor ve güç alanında duayen, akademisyen, eğitimci, politika yapıcılar ve öğrenciler bu kitaptan ciddi anlamda faydalanabilirler diye düşünüyorum. Ben de Eğitim Dünyası programında zaman zaman birkaç bölümü yine sizlerle paylaşıyor olacağım inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında 22 yıllık Türk Eğitim Sistemindeki Dönüşümü SETA'nın çıkardığı yayından özetle aktarmaya çalıştım. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle, kalın sağlıcakla, hayırlı Ramazanlar diliyorum efendim.